Ayrım 3.
Hemen tüm incelemeler araçla amaç arasında bir uyumun bulunması gerektiğini gösteriyor. Devletin tüm baskı ve şiddet olanaklarının yok olacağı ölçüde barışçı ve demokratik bir amacı hedefleyen Lenin ve yoldaşları o amaca ulaşmak için geçici bir baskı rejiminin araç olarak seçmişlerdi. 1917'den bu yana toplum bireyi yabancılaştıran, bozan kurumlarından temizlendi ama geçici olması gereken baskı rejimi bir ölçüde yumuşayarak da olsa süreklilik kazandı. Daha demokratik bir aşamaya ulaşmanın belki de en büyük engelini o amaca ulaşmak için seçilen araç oluşturdu. Tersi bir örneği de batılı komünist partilerde görüyoruz. Çıkışta Marksizm-Leninizme sıkı sıkıya bağlı olan bu partiler, her zaman açıkça söylemeseler bile ilk amaç olarak proletarya diktatörlüğüne benzer bir kurumlaşmayı öngörüyorlardı. Barışçı olmayan bu amaca ulaşmak için seçtikleri ya da kabul ettikleri araçlar ise barışçıydı. İktidara silahla değil, parlamenter demokrasi çerçevesinde serbest genel seçimlerden yararlanarak geleceklerdi. Ama giderek araç amacı kendisine uydurdu. Proletarya diktatörlüğü hedefinden vazgeçtiklerini, sosyalizmi, liberal demokrasinin kurumlarını koruyarak gerçekleştireceklerini açıktan söyleyecek bir noktaya vardılar. Seçilen barışçı araçlar, bu partilerin yapılarının ve ideolojilerinin de daha barışçı yönde değişmesine katkıda bulundu. Faşist ideoloji, barışçı araçları baştan reddetmekte, devleti ele geçirirken de, onu korurken de şiddete dayanmayı görmektedir. Bir şiddet ve baskı rejimini gene şiddete dayanarak kurmak söz konusu olduğu için kendi içinde araç amaç uyumunu sağlamıştır. Kurduğu rejimle ideolojisi arasında bir tutarlılık vardır. Oysa aynı şeyi Marksist rejimler için söyleyemeyiz. Baskıya dayanmayan bir rejime henüz ulaşamamış olmayı onların ideolojileriyle tutarlı olarak savunmaları zordur. C. Şiddetin psikolojisi. İnsan niçin şiddete başvurur? İnsanı tanımadığı insanları bile acımasızca öldürmeye iten etkenler neler olabilir? Tüm siyasal düşünce tarihi aynı zamanda iki düşünür kesimi arasındaki bir karşılığın tarihidir. İnsanların doğuştan kötü olduklarına inananlarla insanların iyi ya da kötü olmalarının koşullara bağlı olduğuna inananlar arasındaki bir karşıtlıktır bu. Ama insanların doğuştan özellikleri ne olursa olsun içinde bulundukları koşulların kötü davranışların ortaya çıkıp çıkmamasında etkili olduğu da bir gerçektir. Erich Fromm ruhsal kaynaklarını araştırırken bizi ilgilendiren şiddet türlerini üçe ayırarak inceliyor. Tepkisel şiddet, ödünleyici şiddet ve kana susamışlık. 1. Tepkisel şiddet, insanın kendisinin ya da başkasının yaşamını, özgürlüğünü, onurunu ve malını korumak için başvurduğu bir şiddet türü. Tehdit edilme duygusundan, yani korkudan kaynaklanıyor. Tepkisel şiddetin de kendi içinde 4 ayrı türü var. İnsanların gerçek ya da görüntüde bir saldırı karşısında bulundukları izlenimini almaları onları koruma amaçlı şiddete itebiliyor. Çağdaş savaşların çoğunda da savaş halkın gözünde bu gerçek ile yasallık kazanıyor. Tepkisel şiddetin bir başka türü de engellemelerden kaynaklanan şiddet. Gereksinmelerinin karşılanması engellendiğinde hayvanların, çocukların ve hatta ergin kişilerin saldırganlaştığını görüyoruz. Bu yok etmek amacına değil, yaşamak amacına yönelik bir saldırganlıktır. Sevilen, gereksinme duyulan şeye bir başkasının sahip olmasının yarattığı kıskançlıktan kaynaklanan saldırganlık da bu türe girer. Öç alıcı şiddet de tepkisel şiddet içerisinde yer alır. Fromm bu şiddet türünü şöyle tanımlıyor. Güçsüzlerin, sakatların zarar görerek yıkılmışlarsa kendilerine saygılarını onarmak için başvurabilecekleri bir tek yol vardır. Göze göz, dişe diş kuralına göre öç almak. Yaratıcı biçimde yaşayan bir insan hiç de böyle bir gereksinme duymaz. Aşağılanmış, incinmiş olsa bile üretici yaşama süreci ona geçmişte gördüğü zararlarını unutturur. Üretme yeteneği öç alma isteğine ağır basar. En geri topluluklarda öç alma duygusunun çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sanayileşmiş ulusların en çok ezilen alt orta sınıfları, ırksal ve ulusal duyguların odaklandığı sınıflar oldukları gibi öç alma duygularının da toplandığı sınıflardır. Tepkisel şiddet grubu içinde bizi belki de en çok ilgilendiren şiddet türü inancın ve umudun yıkılmasından doğan şiddettir. Büyük ölçüde aldatılmış ve düş kırıklığına uğramış bir kişi yaşamdan nefret de edebilir. Yaşamın kötülük dolu, insanların kötü, kendisinin de kötü olduğunu kanıtlamak ister. Yaşama inanan, yaşamı seven ama düş kırıklığına uğramış olan kişi böylece sinik, yıkıcı biri olup çıkar. Yıkıcılık umutsuzluktan doğmuştur. Yaşamda karşılaşılan umut kırıklığı yaşamdan nefrete yol açmıştır. 2. Erik Fromm ödünleyici şiddeti ölüm sevgisinden daha hastalıklı bir şiddet türü olarak nitelendiriyor. Ödünleyici şiddet güçsüzlüğü gizlemeye ya da güçsüzlüğü telafi etmeye yönelik bir şiddet türü olarak ortaya çıkıyor. İnsan zayıflık, kaygı, yetersizlik gibi nedenlerle eyleme geçemiyorsa güçsüzdür. Güçsüzlüğünü hissetmenin verdiği acı ruhsal dengesini bozar. Güçsüzlüğünü kabullenememesi nedeniyle başvurabileceği iki yol vardır. Ya güçlü bir kişi veya topluluğa boyun eğip onunla özdeşleşmeye çalışmak ya da başkalarını öldürerek, yok ederek kendini kanıtlamak. Fromm bu durumu şöyle anlatıyor. Yaşam yaratabilmek güçsüz insanda bulunmayan bir takım nitelikler gerektirir. Yaşamı yok etmek içinse yalnızca bir tek nitelik şiddete başvurmak yeter. Böylece kendisini yatsıyan yaşamdan öç almış olur. Ödünleyici şiddet güçsüzlükten doğan, güçsüzlüğü ödünleyen bir şiddet türüdür. Yaratamayan insan yok etmek ister. Ödünleyici şiddet yaşanmamış, sakat bir yaşamın sonunda doğan bir şiddet türüdür. Bu şiddet cezalandırılma korkusuyla bastırılabilir. Ancak insanı yaşama bağlayan koşullarla ortadan kaldırabilir. Ödünleyici şiddet, tepkisel şiddet gibi yaşamın hizmetinde değildir. Yaşamın yerini alan hastalıklı bir şeydir. Onun sakatlığının, boşluğunun kanıtıdır. 3. Erik Fromm'a göre kana susamışlıkta bir şiddet türü. Kişi kan akıtarak kendisini canlı, güçlü, eşsiz ve başkalarından üstün duyuyor. Gerçi bu daha çok ilkel topluluklarda görülen bir durum ise de çağdaş dünyada tümden yok olduğunu da söyleyemiyoruz. Öldürmek en ilkel düzeyde en büyük sarhoşluk, en büyük kendini doğrulama yolu olur. İlkel anlamda yaşamın dengesi şöyle kurulur. Öldürebildiğince öldürmek, yeterince kana doyduktan sonra da öldürülmeye hazır olmak. Şiddet türlerini böylece sınıflandıran Fromm, şiddete ya da barışa yatkın ruhsal yapıları da ikiye ayırıyor. Ölümseverlik ve yaşamseverlik. Ölümseverler için gelecek değil geçmiş önemlidir. Hiçbir zaman gelecekte yaşamaz, hep geçmişte yaşarlar. Onlara göre yalnızca iki cins insan vardır. Güçlülerle güçsüzler, öldürenlerle öldürülenler. Katıksız bir ölümsever tipinin en açık örneği ise Hitler'dir. Ölümsever önderlerin etkili olmaları sınırsız öldürme yetilerinden ve isteklerinden gelir. Onların ölümsever kişiler tarafından tutulmaları bundandır. Ölümseverlerin dışında kalanlara gelince onlar bu kişilerden korkarlar ve korkularının bilincine varmaktansa onlara hayranlık duymayı yeğlerler. Ölümsever kişi denetime tutkundur. Denetlerken yaşamı öldürür. Yaşama karşı derin bir korku duyar. Çünkü yaşam yapısı gereği düzensiz ve denetimsizdir. Bir toplumda ölümsever kişilik yapısının yaygınlaşması ölçüsünde şiddet ve baskıyı önlemenin, hoşgörülü ve barışçı bir ortam yaratmanın zorlaşacağını söyleyebiliriz. Sağlıklı bir kişilik, yaşam sevgisinin de ağır bastığı kişiliktir. Kişiliğin oluşumunda çocukluk yılları belirleyici olduğuna göre, çocukta yaşam sevgisinin gelişebilmesi için en önemli koşul onun yaşamı seven insanlarla birlikte bulunmasıdır. İnsan enerjisinin çoğu saldırılara karşı yaşamı savunmak, açlıktan kurtulmak için harcanırsa yaşama sevgisi engellenir ve ölüm sevgisi güçlenir. Fromm bir toplumu oluşturan bireylerde yaşam sevgisinin gelişebilmesini en çok şu üç koşulun varlığına bağlıyor. Güvenlik, adalet ve özgürlük. Yani toplumu oluşturan bireylerin canları ve onurlu yaşama el verecek maddesel koşulları tehlike içinde olmamalıdır. Hiçbir birey başkalarının amaçları için araç olarak kullanılmamalıdır. Herkese toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi olma olanağı sağlanmalıdır. Yaşama karşı ilgisini yitirmiş bir insanın iyiliği seçebilmesinin umulamayacağı unutulmamalıdır. Son yıllarda dünyada giderek artan ölçülerde tanık olduğumuz milliyetçi şiddet ve etnik terör olgularının gerisinde acaba ne gibi ruhsal etkenler var? Her canlı kendi varlığını koruyabilmek için çevreye karşı bir savaşım verir. Dost ve düşman kavramları da bu süreç içinde ortaya çıkar. İnsan varlığını koruyabilmesi açısından engel olarak algıladığı ögeleri, düşman kendini destekleyici gördüğü ögeleri de dost olarak algılar. Yurtseverlik, üzerinde yaşanan toprakları ve o topraklarda geçerli belirli bir yaşam biçimini benimseme ve koruma eğilimidir. Oysa milliyetçilik, parçası olunan ulus ve etnik grup adına güç ve saygınlık kazanma amacını da içerir. George Orwell'e göre, kendi kesiminin aşağılanması, küçümsenmesi ya da rakiplerin övülmesi, milliyetçi kişide huzursuzluk yaratır. Bu durumdaki kişinin rahatlayabilmesi, sert bir tepkinin verilmesine bağlıdır. Milliyetçi kişi, kendi tarafına yapılan zulüm ve haksızlığa sert tepki gösterirken, karşı tarafa yapılan zulüm ve haksızlık algılamakta ve kabul etmekte zorlanır. Etnik gruplar ise farklı bir kimlik duygusunun ve bu duygunun gelecek kuşaklara aktarılmasının ürünüdür. Bu durum bir yandan grup üyelerinin kaynaşmasını ve dolayısıyla grubun devamlılığı sağlarken öte yandan diğer gruplardan ayırarak geleceğini tehlikeye sokar. Çünkü bir grubun varlığını sürdürebilmesi için aynı zamanda düşmana gereksinmesi vardır. Gerçek ya da varsayılan düşman, grup içi dayanışmayı ve birliği kolaylaştırır. Birey genellikle grup içinde kendi özelliklerini yitirir ve grubu grup yapan özelliklere göre davranır. Birey içinde bulunduğu grubun değerini abartmak, kendi yeteneklerini ve gücünü askıya almak eğilimi içine girer. Freud'a göre insan güçlü bir önder tarafından yöneltilen, güçlü bir grup içinde olmak isteyen düzensiz bir hayvandır. Birey önderi yüceltirken kendisini yetersiz olarak algılar. Unutmamak gerekir ki etnik grup içindeki ortak kimlik duygusu bireyin zedelenen benliğini koruyan duygusal bir işlevi de yerine getirir. Düşman, grup psikolojik olarak bir uzaklıkta tutuldukça etnik grubun kaynaşmasını sağlar. Ama düşmanın bize benzediğini düşünmek bunalım yaratır. Varlığını sürdürmek isteyen grup, aradaki küçük farklılıkları büyütmek, hatta yeni farklılıklar yaratmak arayışı içine girer. Etnik şiddete katılma eğiliminin en çok gençler arasında bulunmasının da bir nedeninin ruhsal olduğunu söyleyebiliriz. Ergenlik çağındaki en önemli sorunlardan birisi ben kimim sorusundan kaynaklanıyor. Yanıtı bulamamak ya da net bir yanıt verememek bunalım yaratıyor. Örneğin Almanya'da yaşayan Türk ailelerin çocukları bu bunalımı aşabilmek ve dolayısıyla açıkça farklı bir kimliğe sahip olabilmek için dinci ya da aşırı milliyetçi gruplar içinde daha kolaylıkla yer alabiliyorlar. Güneydoğu'daki etnik terör olgusunun gerisinde de bu ruhsal etkenden söz edilebilir. Özellikle askeri yönetim dönemlerinde artan Kürt kültürel kimliği üzerindeki baskıların öncelikle gençler üzerinde olumsuz etki yaptığı açıktır. Buradaki direnme bir tür kişiliğini savunma doğal mekanizmasının ürünüdür. Ancak bireysel kimlik karşısındaki tehdidin kalkmasından sonra da savunma mekanizmalarının sürmesi durumunda sağlıksız bir ruhsal durumdan söz etme olanağı vardır. Siyasal psikoloji alanında uzman olan Profesör Wang de Volkan, etnik duygu oluşup yerleştikten sonra onu değiştirmenin çok güç, hatta bazen olanaksız olduğunu öne sürüyor. Etnik kimliğin değiştirilmesi yönünde baskıların artmasının etnik grubun kendi kimliğine daha sıkı bağlanması sonucunu yarattığını ve gerekirse ölmeyi göze alabilecek noktaya gelinebileceğini anlatıyor. Farklılığı korumanın önemini vurgulayan şu örneği veriyor. Kıbrıs Türk ve Rum çiftçileri siyah pantolon ve siyah gömlek giyerlerdi. Bellerine biri kırmızı biri mavi kemer takardı. Gerginlik durumunda her iki toplumda renklerini değiştirebileceklerine ölmeyi göze alırlardı. Bu mantıksız görünen şey yaşamın gerçeğidir. Burada psikolojik durumun insan davranışlarını nasıl yönlendirdiğini açıkça görmekteyiz. D. Terörizmin sosyolojisi. Latince kökenli terör sözcüğü büyük korku ya da korkudan titreme anlamı taşır. Terörizm ise siyasal şiddet ve yıldırıcılık anlamında kullanılır. Toplumun ve dolayısıyla toplumu yönetenlerin direncini kırmak için ortak korku yaratmak, daha doğrusu dehşet salmak amacına yöneliktir. Terörizm, zayıf olanın seçtiği bir tür siyasal şiddet biçimidir. Terörist, zayıf olduğu için kendini gizler. Beklenmeyen bir anda ve beklenmeyen bir yerde vurup kaçmaya çalışır. Çünkü devletin güvenlik güçleri sayıca ve silahça kendisinden üstündür. Adi şiddette amaç bir varlığa zarar vermek ya da onu yok etmektir. Oysa terörist için şiddet bir amaç değil, araçtır. Örneğin sıradan bir katil bir insanı ölmesini istediği için öldürür. Terörist içinse önemli olan o insan ya da insanlar değil, onları öldürdüğü zaman toplumda yaratacağı etkidir. Bir trene bomba koyduğunda trende kimlerin olduğu, ölecek olanların kimliği doğrudan bir önem taşımaz. Bu nedenledir ki şiddetsiz terör olmaz. Ama her şiddette terör değildir. Atilla Yaylan'ın da altını çizdiği gibi terör eylemlerinde psikolojik sonuçlar fiziksel hedeflerden çok daha önemlidir. Terörizm hesaplı bir şiddettir. Amacı olabildiğince çok insan öldürmek değil, kitlelerin eylemlerinden etkilenmesini sağlamaktır. Kitlelerin şiddete kapılmasını, bir umutsuzluk içinde teröristin isteklerine boyun eğilmesinden başka çare olmadığını düşünmesini sağlamaktır. Tarihteki ilk terörist grupların M.Ö. 73-66 yılları arasında yaşamış, sicarilere kadar uzandığını biliyoruz. Romalılara karşı savaşın veren sicariler, düşmanlarını işlek yerlerde öldürdükten sonra kalabalığa karışıp kayboluyorlardı. Manastırları ve Kudüs'ün su kanallarını yıkıp buğday ambarlarını yakmışlardı. Tefeci senetlerini ve devlet arşivlerini ortadan kaldırmışlardı. Ama çağdaş anlamı ile terörizmin kurucusunun Hasan Sabbah olduğu söylenebilir. Selçuklu döneminde terörü sistemli bir araç haline getiren Hasan Sabbah, 1049-1134, Batani tarikatının kurucusuydu. Korkunun düşünce ve mantık süreçlerini bozarak insanları sürüleştireceğini anlamıştı. Mustafa Coşturoğlu'nun deyimiyle insan öldürmeyi bir sanat yapmıştı. Sabbah, örgütünün üyelerini 9 aşamalı bir deneyim ve eğitim süzgecinden geçirerek seçiyordu. Katı disiplin içinde verilen buyruğa uyarak düşünmeden ölüme atılmak temel ilkeydi. Hasan Sabbah disipline uymadı diye kendi oğlunu bile acımasızca öldürtmüştü. Kurtarılmış bölgeler deyimini ve vurkaç taktiğini terörizme kazandıran da oydu. Amacına ulaşmak için Haçlı ordusuna bile yardım etti. Kendi başlattığı terörü sürdürebilmek ve ona taban kazandırabilmek için devleti de halka karşı benzer yöntemler kullanmak zorunda bırakmaya çalışıyordu. Amacı devleti halkın gözünde zalim konumuna iterek kendi yaptıklarını yasallaştırmaktı. En değerli vezirleri öldürtüyor ve böylece devletin kendi kendisini bile koruyamadığını halka göstermeye çalışıyordu. Günümüzden yaklaşık 900 yıl önceki terörizmin ilke ve yöntemleriyle çağdaş terörizm arasındaki benzerlikler çarpıcıdır. Devletin de terörü bastırmak amacıyla zaman zaman benzer yöntemler kullandığını ve buna devlet terörü denildiğini biliyoruz. Özellikle demokratik olmayan siyasal sistemlerde Daha yaygın olarak bu uygulamaya rastlanmakla birlikte, terörizm denince asıl akla gelen devlet ve sivil halka karşı kullanılan sistemli şiddettir. Bu açıdan terörü amaçlarına ya da eylem alanlarına göre sınıflandırmak olanaklıdır. Terörün amacı var olan toplumsal, ekonomik, siyasal düzeni yıkıp yerine daha ileri bir düzen kurmak ise bu solcu ya da devrimci terör olarak adlandırılır. Amaç kurulu düzeni korumak ya da geriye dönük bir düzen oluşturmak ise verilen ad sağcı terördür. Dinci terör de genellikle bu çerçeveye girer. Terörizmi amaca göre sınıflandırmada üçüncü gruba da etnik terör oluşturur.